Bismillahirrahmanirrahim. Bu zayıf hadislerle amel etme konusunda demin söyleyeceklerimizi söyledik. Ve şunu da ilave edelim. Bir hadis zayıf ise onu biliyorsa konuşan kişi belirtmesi icap eder. Yani zayıf bir hadiste bildirildiğine göre, rivayet edildiğine göre şeklinde bir ifade kullanması uygundur. Yoksa mutlak manada mesela Resulullah dedi ki, Resulullah buyuruyor ki şeklinde söylendiği zaman millet onu sahih hadis zannedecektir. Biliyorsa derecesini söyler. Mürsel bir hadiste ve işte muallel bir hadiste, mu'dal bir hadiste, mevkuf bir hadiste ya da neyse ve sahabi sözü ise eğer, bu şekilde belirtmesi mümkünse belirtmeli. Onu belirtemiyorsa bile, hiç olmasa zayıf bir hadiste veya hasen bir hadiste veya sahih bir hadiste diye belirtmesi icap eder. Eğer hadis sahih ise belirtmese de olur. Ama zaten yani Resulullah dedi ki dediği zaman zaten sahih olduğu zannını veriyor çünkü insanlara. Bir daha sahih demesi şart da değil ise de yine de iyi olur sahih olduğunu belirtmesi. Çünkü bilen insanlar hani sahih hadis diye duyduğu zaman daha güvenleri olur. Çünkü belki de zayıf hadistir diye de aklına gelmiş de olabilir bazılarının. Onun için de hadisin derecesini biliyorsa kişi onu da belirterek söyleyebilir, söylemelidir. Ama bu her zaman için mümkün olmaz. Yani konuşurken o anda hadisin derecesini insan hatırlayamaz. Ayrıca bir araştırma yapması icap eder ama kitap yazarken özellikle bunlar daha da önem kazanıyor. Yani çünkü kitap yazan insanın vakti müsaittir. Onu araştırıp da hadis sahih miymiş değil miymiş ona göre belirtmesi gerekir. Ama konuşmalarda bunu belirtmek çoğu zaman mümkün olmaz. Hele hele vaaz üslubuyla yapılan konuşmalarda konuşmanın hızını keser. Konuşmanın tesirini kırar hatta. Yani diyelim ki mesela belki bir illet var hadiste, belki bir yönüyle muallel yani, ama yani şimdi bunu halka bunu söylemenin bir gereği yok yani. Mesela zayıf bir hadis desen halkın ona olan tamamen saygısı kalmayacak. Yani çoğu zaman da bunu belirtmek yani öğüt vari konularda, yani vaaz üslubuyla yapılan şeylerde öğüdün tesirini kırabilir. Ama ahkam ile ilgili ise tabii ki biliniyorsa söylenmelidir. Ve bir hadisin zayıf olduğunun söylenmesi isnadı yönünden de olabilir, metni yönünden de olabilir. O yüzden belirtilmesi gerekir. İsnadı zayıf veya metninde zayıflık var, münkerlik var. Bazen her iki yönden de zayıf olabilir. Her iki yönden de zayıfsa o zaman mutlak olarak hadis zayıftır denir. Ama bir yönden zayıfsa, mesela sadece rivayeti yönünden, isnat yönünden zayıfsa, o zaman senedinde zayıflık olan bir hadis denilebilir. Ve o mana, yani hadisin o senet zayıf olabilir ama mana zayıf olmayabilir yani. Çünkü o manada başka bir sahih hadis elimizde mevcut olabilir. Aynı manayı veren bir sahih hadis elimizde mevcut olabilir. O yüzden mana zayıf olmaz da bazen senet zayıf olmuş olabilir. Yani senedin zayıf olması hadisin her zaman zayıf olmasını gerektirmez. Yani senedi zayıfsa bile de hadis zayıftır da, yani kastettiğim manası zayıf olmayabilir. Senedi zayıftır, manası doğru olabilir. Başka bir sahih hadiste aynı şekilde geçiyor olabilir. Ya da mesela mutlak olarak bir hadise zayıftır dendiği zaman onunla ilgili başka bir sahih hadis yok demek değil. Bu hadis zayıf. Bu senetle, bu tarik ile zayıf. Ama başka bir tarik ile kuvvetli, sahih olabilir yani. Onun için mesela diyelim ki bir hadis hakkında, işte bu hadis hakkında filan muhaddis zayıf demiştir denildiği zaman, yani evet olabilir, yani belki ona zayıf demiştir ama o manada başka bir sahih hadis yok demiş mi yani? Belki de var, hani araştırılsa belki de aynı manayı veren başka bir sahih hadis var. Onun için bir hadise zayıf denince onun manası da zayıf demek değil, isnadı zayıf demek olmuş olur ve araştırma konusu olur. Yani o zaman bütün hadis kitaplarının araştırılması gerekecektir. Aynı manada başka bir sahih hadis olarak gelmiş bir hadis var mıdır? Varsa bu hadise zayıf demen bir manası kalmaz. Olabilir, belki bu zayıf bir isnatla gelmiştir ama o mana, yani kuvvetli bir hadiste yine mevcut olabilir. Mesela bir mezhep alimi diyelim ki şöyle fetva vermiş. Şimdi sonraki talebeler, mesela sonraki o mezhebin alimleri, müteahhirun uleması, onun o fetvasını delillendirirken bir hadis söylemiş mesela. Demişler ki imamın, yani bu fetvayı verirken ki dayandığı delil herhalde şu hadistir, bundan dolayı böyle bir hadis var zaten, yani imamın fetvasını destekleyen şöyle bir hadis var demişler mesela sonraki alimler, mezhep alimleri. Onu da mesela birisi incelemiş ve görmüş ki bu hadis zayıftır. Şimdi buna göre bu fetva da yanlıştır. Çünkü zayıf hadise dayanıyor denilemez. Çünkü o imam acaba o fetvayı verirken, o içtihatta bulunurken acaba bu hadise göre mi o içtihatta bulunmuştu? Belki bu hadisin bu tarik ile gelişi belki zayıftır ama belki imama ulaşan başka bir tarik vardır yani. Sahih olarak. Onu da talebeler bilemeyebilir yani. O fetvayı verirken acaba başka bir delil var mıydı elinde? Onu da bilemeyebilirler. Bunlar da bu mezheplerin görüşleri ele alınırken dikkate alınması gereken konulardır. Mesela Mısır'daki kitaplar, Ezher'in kitaplarında böyle bir yöntem izleniyor. Bir konuda dört mezhebin görüşü ele alınıyor, deliller ortaya konuyor, bunların münakaşası yapılıyor, ondan sonra yazar bir tanesini tercih ediyor. Racih görüş budur diyor. Şimdi tamam da acaba gerçekten de bütün delilleri tespit edebilmiş mi yani? Şimdi mesela diyelim ki sonunda Şafii'nin görüşünü tercih etti. Acaba Hanefilerin delilleri diye ortaya koydukları, acaba hakikaten de Hanefilerin tüm delilleri o kadar mı yani? Diyelim ki mesela Hanefilerin dayandığı bir hadis var, mesela onun zayıf olduğunu tespit etti. De acaba Hanefilerin dayandığı tüm hadisler bundan ibaret miydi? Yani acaba başka yok mu? Araştırma konusudur yani. Buna bir anda cevap veremez kimse. Araştırması gerekecek. Onun için yani bir konuda mezhebin dayanmış olduğu bir hadis zayıf olsa bile, gerçekten zayıf olsa bile, bu o fetvanın da zayıflığını gerektirmez. O hadis zayıf olabilir ama o fetva kuvvetli olabilir. Çünkü başka bir sahih hadise dayanıyor olabilir. Tahkik edenler, muhakkık olanlar, tabii ki bunu bilen insanlardır ama bunu dikkate almalılar yani. Bir mezhebi, bin görüşünü inceliyorsa o mezhebin bütün delillerin acaba bulabilmiş mi gerçekten? Mezhebin belki 10 tane dayanağı var. Mesela belki o 3-4 tanesini görebilmiş. Belki de zayıflarını görmüş. Asıl kuvvetli delillerine belki de ulaşamamış yani. Onun için yani o mezhebin dayanmış olduğu şu hadis zayıfsa mezhebin görüşü de zayıftır denilemez. İcabında öyle olmayabilir. Bunu da dikkate almalıyız. Bazen mesela diyelim ki hadis inkarcıları ya da hadis inkarcısı olmadığı halde mezhebe bağlı kalmayı doğru bulmayanlar, işte diyor biz inceliyoruz mesela bu hadis zayıftır. Yani bir kere sen muhaddis değilsin, bu bir. İkincisi, hani bir muhaddise dayanıyorsan o zayıf demişse acaba başka muhaddisler ne demiş? Belki de o muhaddise göre zayıf, belki de başkalarına göre sahih yani. Onun için şimdi şöyle bir yöntem doğru bir yöntem değil yani. Mesela kitapta diyelim ki yazar o görüşü kabul etmiyor aslında kendisi. O görüşü kabul etmediği için de hep aleyhinde olan bütün delilleri topluyor. O mesela görüşün dayanağı olan hadis hakkında diyelim ki birisi zayıf demiş ise onu alıyor. Diyor ki mesela İbn-i Cevzi zaten bu hadise zayıf demiştir. İyi de İbn-i Cevzi'nin bir tek o mu var yani? İbn-i Cevzi'den başka yok mu yani? Belki de diğerlerine göre hadis sahihtir. Niye onları söylemiyorsun yani? Bu şimdi ilim adamlığı değil. Bu biraz kasıtlı gibi sanki. İşine geleni söylüyor. O hadis mesela o görüşü kabul etmiyor kendisi aslında. Onun içinde o hadise zayıf veya mevzu demesi gerekiyor. Onu da diyebilmesi için birini arıyor tarihte mesela bir büyüklerden birini arıyor. Mesela buna zayıf diyen birisini buldu mu ona yapışıyor. Peki neden ona sahih diyenleri, mesela İbn Cevzi'nin mevzu dediği, daha sonra geleceğiz, mevzu dediği bir hadis var Müslim'de geçen, hem de Müslim'de geçen bir hadise bile mevzu demiş. Ve görüşü doğru değil ama yani. Şimdi mesela siz ona mı dayanacaksınız? İşte bu hadisi İbn Cevzi de zaten mevzu kabul ediyor. Bu vicdansızlık olur. Şimdi İbn Hacer'i niye o zaman söylemiyorsun? İbn Hacer de, İmam Suyuti de mesela hadisin sahih olduğunu söylüyor. Şimdi oldu mu yani? Bu ilim adamlığı değil. Sen işine geleni alıyorsun demek. Alimlerin görüşleri içerisinden işine geleni alıyorsun. Bu samimiyetsizlik olur bu. O zaman dersin ki İbn Hacer'e göre sahih, İbn Cevzi'ye göre sahih değilse de İbn Hacer'e göre sahihtir ve İbn Hacer hatta İbn Cevzi'yi kınamıştır bundan dolayı. Sen nasıl bunu söylersin? Demiştir. İmam Suyuti de ona katılmıştır. Falan falan filanların görüşü de böyle böyledir. O zaman böyle. Madem ki ilim adamlığıysa bu budur. Ahlak bunu gerektirir. İlim ahlakı. Ama şimdi öyle bir durum ortaya çıkmış ki siz boş verin böyle işine gelen almayı. Ondan daha beteri var. Dört mezhebe göre diyor adam. Böyle ise de bence öyle değil, şöyle diyor. Bu ne kadar cüretkarlık ya. Hem de bu bizim Müslüman camia tarafından sevilen bir iki hocadan böyle haller. Dört mezhebe göre de mesela şu durumda diyelim üç talak geçerli olduğu halde adam yok diyor, orada üç talak geçerli olmaz. Mesela dört mezhebe göre de mürtet öldürülür. Hatta dört değil 14 mezhebe göre de mürtet öldürülür. Bunu kendisi de biliyor. Kendi ifade de ediyor. Evet diyor, dört mezhebin görüşü buysa da bence öyle değil. Yani bu ne kadar cüretkarlık yani. Yani zaten dört mezhebin zaten ittifak ettiği çok nadirdir. Ancak namazın farziyetinde, zekatın farziyetinde ittifak ediyorlar. Zaten çok nadirdir çünkü ulema didik didik etmiş ve ihtilaf etmişler. Bol miktarda ihtilaf var zaten. Ve ittifak ettikleri bir konuda dahi sen nasıl bu kadar cüretkar olabiliyorsun? Yani zaten en ufak bir şey olsa ihtilaf ediyorlar. Ve bunda ittifak etmişler. Demek ki çok açık seçik yani bu mesele. Ve sen buna rağmen dört mezhebe öyle diyorsa da bence öyle değil. Hayret yani. Nasıl bunu söyleyebiliyorsun yani? Yani mezhepler üstü. Ve kendini hepsinden daha iyi bildiğini düşünüyor. Yani bu kadar olmaz yani.
Üstad'da Kırk'ta bir içtihat kapısının açık olduğu gibi hadis sahasında da bir içtihat kapısı açıktır. Yani bu içtihat yapma yani hadisin sahip olup olmadığı konusunda karar verme konusunda mı lazım?
Evet. Hayır, ayrıca şu var. Demek istiyor ki yani nasıl ki fıkıhta içtihat kapısı kapanmamıştır. Aynı şekilde hadiste de içtihat kapısı kapanmamıştır. Yani mesela bugün bir muhaddis yetişirse eğer, öyle bir muhaddis varsa, icabında hadisin sahih olmasının şartları konusunda yeni bir görüş ortaya koyabilir. Yani nasıl ki geçmişteki mutakaddimun uleması, yani ilk 300 sene içinde gelen hadisçiler, nasıl ki bazı şartlar koştular ve çoğunlukla kabul edilmiştir bu şartlar, bugün de bir mesela muhaddis varsa o da icabında bunun biraz dışına çıkabilir, yani biraz daha ilave edebilir, içtihat yapabilir yani bu alanda. Ya da mesela geçmiştekilerin sahih dediği ne inceleme sonucunda aynı şartlara bağlı kalarak, şartları değiştirmeden benim incelemelerime göre sahih değil diyebilir. Eğer bu işin erbabıysa tamam, kimse ona sen kimsin de böyle konuşuyorsun demez, ama muhaddis ise, ama adam her dalda oynuyor yani. Oynamadığı, girmediği dal yok yani. Her işin allamesi zannediyor kendini. Yani hadis konusunda kendini muhaddis görüyor, tefsirde kendini müfessir görüyor, fıkıhta kendini müştehit görüyor, tarihte kendini tarihçi görüyor, akaidde kendini akaidçi görüyor. Maşallah, bilmediği yok. Halbuki elbette ki ilimle uğraşan insan bunların hepsinden de haberdar olur. Hepsinden de biraz bir şeyler bilir tabii ki, ama bu uzmanlık değildir yani. Uzmanlık başka bir şeydir yani. Yani uzmanın alanı ya bir tane ya iki tane olur yani. Böyle 10 alanda insan uzman olmaz yani. Mesela İmam Gazali birçok alanda uzman olarak kabul edilir. Birçok alanda görüşüne başvurulur. Buna rağmen 12'de 3-4 taneyi geçmez yani. Ve her alanda da çok da fazla böyle itibar da edilmiş değildir. Yani evet, saygın bir insandır. Fakat mesela bir İmam-ı Azam, bir İmam Şafii ya da bir İmam Buhari artık yani hadiste, fıkıhta, tefsirde falan böyle de kabul edilmiyor yani. Evet, her alanda bir şeyler söylemiş, var kitapları. Fakat mesela diyelim hadis alanında bir Buhari gibi hadis diyelim ki o ilim bitti. Mesela diyelim ki bir fıkıhta bir İmam Şafii gibi görülmüyor ama yani. Onun için bazıları var, her alanda kendini bir şey zannediyor. İnsan haddini bilir biraz. Yani o işin muhaddisler diyor ki dersin yani, muhaddislere göre bu böyle, muhaddislere göre böyle, muhaddislere göre şöyle, müştehitlere göre mesela fıkıhla ilgiliyse müştehitlere göre böyle şöyle dersin yani, bence yani sen hangi dalın alimisin söyler misin yani? Ve girmediğin konu yok. Daha 20-25 yaşlarındayken bile her alanda kendini böyle bir şey zannetmeler. Sen aldığın eğitim ne, senin boyun ne, posun ne? Yani bu kadar ileri gidersen tabii ki böyle tenkitlerle karşılaşırsın yani. Eğer insan bir hadis sahih mi değil mi tam bilmiyorsa, Resulullah'tan rivayet edildiğine göre demeli. O zaman hüküm vermiş olmaz. Resulullah dedi ki derse hüküm vermiş olur. sahih hadis diye hükmetmiş gibi olur. Ama rivayet edildiğine göre dediği zaman artık neyse, sahih ise sahih, değilse değil, ona bir hüküm vermiş olmaz. Ve yine hadis sahih olduğu zaman da Resulullah dedi ki demeli. Çünkü rivayet edildiğine göre derse belki de sahih olmadığını zannedenler olur. Biliyorsa yani ya sahih diyecek, ya Resulullah dedi ki diyecek, ya sahih değilse sahih değil diyecek. Bilmiyorsa o zaman rivayet edildiğine göre demeli. Bu en garantili yoldur. Bu da bittikten sonra şu konuya geçiyor yazarımız. Sahih, hasen ve zayıf hadisler arasında bazı lafızlar müşterektir. Biz bunların tamamını işlemeyeceğiz. En çok kullanılan 3 tanesini, merfu, müsnet ve muttasıl kelimelerin işleyeceğiz. En çok bunlar kullanılıyor. Vaktimiz olmadığı için tamamını işlemeyeceğiz. Şimdi merfu neye denir? Peygamberimize kadar yükseltilmiş olan. Zaten merfu demek yükseltilmiş olan demek. Yani Allah Resulüne kadar dayandırılmış. Ha, bu arada ama inkıta var mı? Bir yerinde bir kesiklik var mı? Kopukluk var mı? Olabilir. Yani hadis mesela merfu olarak rivayet edilmiştir. Bu rivayet merfudur denildiği zaman, yani peygamberimize kadar yükseltilmiştir. Ama tabiinden birisi, ama sahabiden birisi Resulullah dedi ki diyor. Yani Resulullah'a kadar dayandırılıyor. Fakat hadis zayıf olabilir, sahih de olabilir, olmaya da bilir. Bunun demek ki merfu kelimesi sahih için de kullanılır. Yani sahihtir, merfudur. Hasen için de kullanılır. Hasendir, merfudur. Zayıf için de kullanılır. Zayıftır ama merfudur. Ne demek merfu yani? Yani peygamberimize kadar dayandırılıyor. Ama arada kopukluk varsa mesela ne olacak? Mukati hadis olacak ve zayıf olacak. Önemli olan şu, yani sahabiye dayandırılmıyor, tabiine dayandırılmıyor, peygambere dayandırılıyor. Merfuda önemli nokta burası yani. O yüzden yani yazarımız bunu müşterek ıstılahlar başlığı altında ele alıyor. Yani sahihde de merfu diyebiliriz, hasende de diyebiliriz, zayıf hadis kısımlarında da merfu diyebiliriz. Demek ki biz bir kitapta mesela İbn Kesir'de falan böyle şeyler çoktur. Hadisle tefsir ettiği için, onda çok miktarda hadis olduğundan dolayı mesela bazen öyle der İbn Kesir, yani bunun merfu olarak rivayeti hatadır der. Yani Resulullah'a kadar nispet edilişi yanlıştır. Bunun başka tariklerinde Resulullah'a nispet edilmiyor, merfu değildir. Mesela mevkuftur der. Ne demek istiyor yani? Yani bu tarik, bu silsile Resulullah'tan rivayet edilmiştir diyor ama yanlıştır diyor. Çünkü bu diyor başka bir rivayette anlaşılıyor ki, başka rivayetlerden hepsi bir araya getirildiği zaman anlaşılıyor ki bu aslında İbn-i Mesud'un sözüdür. İbn-i Mesud'a mevkuftur. Yani o zaman bunun merfu olarak isnadı hatadır demiş oluyor. Dolayısıyla mevkuftur dediği zaman, hani sahih de olabilir demiştim, hasen de olabilir, zayıf da olabilir. Yani o sahabiye kadar ittisal varsa, şazlık yoksa, illet yoksa sahihtir. Mevkuftur, sahihtir. Aynen öyle. Şimdi bu merfu da sahih de olabilir, merfu, peygamberimize kadar yükseltilmiş. Eğer diğer şartlar tamamsa, illet yok, şazlık durumu yok, raviler sika, bir inkıta, kopukluk yok ise ne olacak? Sahih. Merfu, çünkü peygambere kadar yükselmesi lazım merfu, yani sahih hadisin. Bu da peygambere kadar yükseltilmiş. Eğer diğer şartlar da tamamsa sahih diyeceğiz. Diğer şartlar tamam değilse, mesela diğer şartlar tamam, şartların bir tanesi mesela zapt sıfatı, ravilerin birini mesela zaptında sorun var. O zaman ne diyeceğiz? Hasan hadis diyeceğiz ve yine merfudur, peygambere kadar yükseltilmiş ama hasendir. Mesela yine peygambere kadar yükseltilmiş ama diyelim bir yerinde bir kopukluk var. Veya kalp durumu, hadiste kalp yani yer değiştirmiş, cümleler yer değiştirmiş mesela. Kelimeler ve isnatta yer değiştirme var. Mesela yani bunun adı neydi? Maklup hadis. Yani mesela böyle bir durumdan dolayı, inkıtadan dolayı, bir illetten dolayı mesela zayıflık varsa ama peygambere kadar ref edilmiş, yükseltilmiş yani. O zaman merfudur ama zayıftır. Böylece bu merfu kelimesinin ortak kelime oluyor. Yani ayrı bir hadis sınıfı olmuyor bu. İzah edebiliyor muyum? Ayrı bir hadis değil. Mesela şaz hadisi gibi, mukati hadisi gibi. Yani özel bir isim değil bu. Ona has bir şey değil. Genel. Hepsi için kullanılabiliyor merfu. Merfu'yu gördüğümüz zaman yani biz anlamıyoruz. Yani sahih mi, hasen mi, zayıf mı anlayamayız. Anlayacağınız bu. Hepsi de olabilir. Merfu sadece peygambere kadar yükseltilmiş demek. İttisal var mı yok mu bilemeyiz yani. O ifadeden anlaşılmıyor yani. Yani peygamberimize kadar yükseltilmiş söz, fiil veya takrir veya sıfat. Bunlar demek ki senedi muttasıl olsun olmasın fark etmez. Senedi munkati de olsa yine de merfudur. Çünkü peygamberimize kadar yükseltilmiştir. Sahih demek değil yani. Merfu demek yani peygambere kadar yükseltilmiş o halde sahih hadis. Hayır. Sadece yükseltilmiş oraya kadar. Ama zayıf sınıfından da olabilir. Evet. Burada misaller de vermiş. Biz onu geçelim. Müsned tabirinden maksat nedir? İşte müsned asıl güvenilir olan odur. Müsned adı üzerine isnat edilmiş olan hadistir. Peygamberimize kadar yükseltilmiş ve muttasıl. Muttasıldır. Yani bir inkıta yok. Dolayısıyla müsned hadis aynı zamanda merfu olmuş oluyor. Yani peygambere kadar yükseltilme noktasında ikisi aynı. İkisi de yükseltilmiş peygamberimize kadar. Peygamberimiz dedi ki veya peygamberimizden rivayet edildi ki veya işte şöyle yaptı. Peygamberimiz şöyle yaptı veya şöyle dedi veya yanında şöyle yapıldı, sessiz kaldı gibi bir ifade var müsnedde ve ittisal var. Raviler arasında bir kopukluk da yok. Yani hem muttasıl hem de peygambere ref edilmiş. Bu iki özelliği taşıyor ise buna da müsned hadis denir. Ama yani buradan şunu anlıyoruz. Bütün müsnedler merfu oluyor ama bütün merfular müsned olmuyor. Çünkü merfu peygambere kadar yükseltilen ama inkıta olabilir bir yerinde. İnkıta olduğu zaman müsned değil. Ama müsned zaten merfudur aynı zamanda. Çünkü peygambere kadar yükseltilme şartı var müsnedin. Yoksa müsned sayılmıyor yani.
Hocam bu müsned için şöyle diyebilir miyiz? Peygamberimize kadar sağlam bir şekilde gelip ona sağlam bir biçimde dayandırılıyor.
Tam öyle diyemeyiz. Çünkü bunda iki tane şart var. Yani birisi peygamberimize kadar varacak rivayet silsilesi. İkincisi ittisal olacak, kopukluk olmayacak. Ama belki bir illet vardır. Muhalleldir yani. Belki makluptur mesela. Kelimede yer değişikliği olmuş. Maklup hadisler var ya. Yani maklup hadis de müsned olabilir. Yani bu zayıf hadislerin kısmına da girebilir. Yani nasıl ki merfu sahih de olabilir dedik, hasen de olabilir, zayıf da olabilir. Aynı şekilde müsned de öyle. Sahih de olabilir, hasen de olabilir, zayıf da olabilir. Yani evet ittisal var, kopukluk yok ama tek şartımız o değil ki. Öyle değil mi? Sahih olması için şartlarımız neydi? Şaz olmayacak, muallel de olmayacak, ittisal da olacak, kopukluk da olmayacak. Sika raviler tarafından rivayet edilecek. Belki sika değil ravileri. Evet ittisal var. İttisal var ama belki ravilerin biri sika değil. Şaz olacak. Belki maklub olacak. Yani zayıf hadislerden de olabilir. Yani biz müsnedi duyduğumuz zaman sahih demek değil. Sadece ittisalı var. İnkıta yok, ittisal var. Ve peygambere kadar da ref edilmiş demek. Zaten ne dedi konu, zaten konumuzun başlığı neydi? Ortak ıstılahlar. Yani sahih için de kullanılıyor. Hasen için de zayıf için de kullanılıyor. Ortak ıstılah. Dolayısıyla merfuyu gördüğün zaman ne sahih diyebilirsin, ne zayıf, ne hasen. Müsnedi gördüğün zaman da hiçbirini söyleyemezsin. Hepsi de olabilir. Bu tabirler ortak tabirlerdir. Ayrıca incelenmesi gerekmektedir. Müsned ama sahih mi? Müsned ama zayıf mı? Merfu ama sahih mi, zayıf mı? Onun ayrıca incelenmesi gerekecektir. Bu bir tabir. Bu bir hadis nev'isi değil. Bu bir hadis çeşidi değil. Bu bir ıstılah sadece. O ıstılah sadece bir iki manayı söylüyor. Sahih hadisin ve hasen hadisin ve zayıf hadisin tüm şartlarını söylemiyor. Bir, iki şartını söylüyor. O onu ifade ediyor sadece. Biz merfuyu gördüğümüz zaman yalnız bir şey anlıyoruz. Peygamberimize kadar yükseltilmiş. Müsnedi gördüğümüz zaman iki şey anlıyoruz. Peygamberimize kadar yükseltilmiş ve de ittisal var. Kopukluk yok. O kadar. Ama illet var mı? Belki de var. Şazlık var mı? Belki de var. Varsa o zaman şaz hadis diyeceğiz. Ama müsnedde şu olabilir mi? Munkati hadis olabilir mi? Olamaz. Bu kesin. Çünkü zaten müsnedin manası bu zaten. Bu kadar yani. Ondan çıkarabileceğin sonuç bu kadar. Müsned bir hadistir veya hadis müsned olarak rivayet edilmiştir diye gördüğünde bundan bir şey anlayamazsın. Sadece şunu anlarsın. Peygamber'e kadar yükseltilmiş ve de ittisal var, kopukluk yok. Ama sahih demek değil. Belki de şaz. Belki de muallel. Belki de maklub. Belki de muttarip. Yani zayıf hadis nebilerinden birisi olabilir. İbn Abdülber mesela müsnedle merfuyu aynı olarak kabul ediyor. Ama bu kabul edilen bir görüş değil. Ekser muhaddislerin görüşüne göre ikisi farklıdır. Yani merfu kelimesiyle müsned kelimesi farklıdır. Ama İbn Abdülber ikisini de aynı kefeye koyuyor. Aynı şartlara haiz olduğunu söylüyor. Ve bu yani diyor ki müsned olan hadis muttasıl olmayabilir. Munkati de olabilir diyor. Bu görüş reddedilmiştir ekseriyet tarafından. Müsned olan hadis munkati olamaz. Alimlerin ıstılahında müsned dedikleri zaman muttasılı kastetmişlerdir. Munkati için munkati demişlerdir. Müsned dememişlerdir. O tartışma neyse bizim işimiz değil. Muttasıl kelimesine gelelim. Ortak olan kelimelerden muttasıl veya mevsul. Bazen muttasıl bir senetle rivayet edilmiştir denir veya bazen hadis mevsuldür. Yani muttasıldır denilmek isteniliyor. Vasl edilmiş. Muttasıl ittisal edilmiş yani. O da aynı şey. Ha muttasıl ha mevsul yani. Zaten muttasıl kelimesi de aynı kökten geliyor yine. Bir takım Arapça kurallar var. O kurallardan dolayı kelime muttasıl halini alıyor. Kök harfleri aynıdır aslında. Vasıldan gelir ikisi de. Yani iftialenin fası vav yese olursa o vav yeseler te'ye kalbedilir, te'ye idgam edilir, idgamdan sonra muttasıl olur. Bunun sarf ilmindeki açıklaması böyledir. Yani kök harfleri vasıldır. Dolayısıyla da ha mevsul ha muttasıl aynıdır. Kök harfleri aynıdır zaten. Birisi humasiden yani beş harfli fiillerden o baptan getirilmiş. Biri de sülasiden üç harfli fiillerden yani getirilmiş. Muttasıl beş harfli humasidir. Mevsul da sülasidir, üç harflidir. Fark odur. Yani o yüzden ikisi birbirinin yerine kullanılabilir. Yani, ha muttasıl demişiz, ha mevsul demişiz. Yani farkı yok. Nedir bu muttasıl ve mevsul? Peygamberimize kadar ref edilmiş olsun olmasın fark etmez. Önemli olan senedinde kopukluk yok yani. Nereye kadar dayanıyor? Mesela tabi ne kadar dayanıyor? Ama kopukluk yok. Oraya kadar ittisal var. Yani maktu. Ya da mesela sahabiye kadar dayanıyor. Yani mevkuf. Oraya kadar kopukluk yok yani. Muttasıl manası bu. Senedinde ittisal var. Yani ravi raviyi görmüş. Yani görmediği birinden nakletmiyor. Atlama yapmıyor. İse buna muttasıl senet diyoruz. Dolayısıyla bu da ortak olan bir ıstılah. Mesela muttasıl olduğu halde sahih olabilir mi? Evet olur. Hasan olabilir mi? Olur. Zayıf olabilir mi? Olur. Muttasıl ortak bir kelime. Eğer hem muttasıl ise hem de sahih hadisin şartların diğer şartları da taşıyorsa şaz değil, muallel değil, sıkı raviler tarafından rivayet ediliyor mesela. Bir de muttasıl aynı zamanda. Zaten sahihin şartları bunlardı. Böyleyse o zaman muttasıl ve sahih olmuş olacak. Yok muttasıl ama mesela sahabiye kadar dayanıyor. Ne olacak? Mevkuf hadisi olacak o zaman. Peygamber'e ref edilmemiş yani. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra mesela diyelim ki muttasıl ama mesela illet var. Senedinde kopukluk yok ama bir illet var yani, ya mesela muallel olabilir yani. Demek ki muttasıl sahih de olabilir, hasen de olabilir, zayıf çeşitlerinden birisi de olabilir. O halde bu üç tabir, üçü de bu bize bu hadisin nev'isini göstermiyor. Sahih mi, hasen mi, zayıf çeşitlerinden bir çeşit mi olduğunu bize göstermiyor. Bu ıstılahlar ortak. Bunların her birinin kendine göre bir manası var. Yani bunların nereden icap ettiği, zaten hadislerin ismi vardı. Sahih, hasen, zayıf, işte zayıfların kısımları, çeşitleri vardı. Yani bu laflara nereden icap, bu laflar nereden icap etti yani? Nereden çıktı, buna gerek var mıydı? Bu hadis alimleri nin bir ıstılahı konuşurken mesela, yani hadis alim müsned dediği zaman en azından bir şey ifade etmiş oluyor. Yani sahih olduğuna diyelim tam karar verememiş ama en azından mesela müsnedliğine karar verebilmiş yani. Yani bu da bir tabir olarak kullanıyor. Demek ki o ilimle uğraşırken bu gibi tabirlere ihtiyaç oluyor. Yani mesela bir araba tamircisi bile konuşurken, değil mi? Yani birçok tabir kullanıyor. Mesela kalfasından veya çırağından bir şey isteyeceği zaman o tamircilik mesleğindeki tabirleri kullanıyor. Anahtarı getir diyor mesela. Bilmem işte şanzımanı sök diyor mesela. Yani o onu anlıyor. Her aynen öyle. Şimdi muhaddis de sadece hadislerin isimlerini koymak değil, bazen de başka bazı tabirler kullanmak zorunda kalıyor. Yani mesela hadis peygamberimize kadar yükseltilmiş derken nasıl diyecek yani? Nasıl diyecek yani? Şimdi sahih mi diyecek? Sahih, evet yükseltilmiştir ama sahihin başka şartları da var. Yani her yükseltilmiş olan sahih değil ki. Öyle değil mi? O zaman yalnız yükseltilmiş demek istediği zaman nasıl ifade edecekti yani bu tabirler olmasaydı? Yani bu tabirlerin olması ihtiyaca binaen ortaya çıktı. Yani konuya hakim olmayan birisi bu kitabı okurken kendi başına okusa burada takılır. Bu ne diyor yani, işte demin biz hadisleri görmüştük yani sahihti, munkatıydı, şazdı, mualleldi, hasendi gördük de bu nereden çıktı şimdi, bu merfu ne? Yani şimdi merfu ne demek yani, şimdi sahih mi yani şaz mı yani? Şey sahih mi hasen mi zayıf mı? Değil mi? İnsan bunu merak ediyor. Anlayamıyor. O yüzden üzerinde durdum böyle açıkladım. Yani bu tabirlere alimlerin ihtiyacı oldu. Anlatabilmek için bir şeyi bu tabirler ihtiyaç oldu. Bunlar hadisin çeşidini ifade etmiyor. Buna göre ne sahih diyebiliyorsun, ne zayıf, ne hasen. Bunlar sadece ortak ıslahlardır. Yerine göre hem ona hem ona kullanılabiliyor. Bunun anlaşılması durumunda tefsirlerde gördüğünüz, bilhassa İbn Kesir gibi rivayet tefsirlerinde gördüğünüz ifadeler daha iyi anlarsınız. Yoksa mesela İbn Kesir'de hadis müsnet olarak gelmiştir dediği zaman sen ne anlarsın? Acaba sahih mi demek istedi yoksa hasen mi demek istedi? Hayır, ne o ne o yani, o ayrı bir konu. Sahih mi hasen mi o ayrı bir mesele. Yani sana yalnızca müsnet olduğunu söyledi, o kadar. Demek o kadarını elde edebilmiş. Demek ya karar verememiş ya da sana bir şey anlatmak istiyor. Yani mesela müsnet olarak rivayeti hatadır mesela dediği zaman demek istiyor ki yani işte bu peygamberimize kadar ref edilmesi yanlıştır yahut da ittisal var diye iddia edilmesi yanlış. Halbuki buna bir inkıta var bir yerinde demek istiyor. Olabilir. O bir ıstılah. Bazen de öyle ifade etmek istiyor alim yani. Evet.
Hocam muttasıl yani mevsul de onun tarifinde ister Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ref edilmiş olsun ister bir de kesiklik olmayan senedinde kesiklik olsun.
Evet, yani ref edilsin edilmesin fark etmez. Sahabiye kadar da gidebilir. Peygamberimize kadar gitmeyebilir senet.
Gitse müsnet olmaz mı?
Gitse tabii ki o zaman öyle olur. Peygamberimize kadar ref edildiği zaman tabii ki müsnet olacak. Zaten müsnet neydi? Peygamberimize kadar ref edilen ve de ittisal var, kopukluk olmayan. Zaten oldu mu artık o müsnet denecek. Müsnet dendiği zaman zaten muttasıl demiş oluyorsun. Ama muttasıl dendiği zaman müsnet demiş olmuyorsun. Her müsnet muttasıl ama her muttasıl müsnet değil. O olmayabilir yani. Diğer ifadeleri geçiyorum. Mevzu hadisler konusuna geliyoruz 6. fasılda.
Şöyle bir sahih çok geçiyor. Yani hadisten geliyor da yani hadisin tahriş etmiştir diyor. Mesela
yani tahriç Arapçada çıkartmak demek. Yani mesela ihraç gibi. İhraçtan da mesela bir malı diyelim ülke dışına çıkartmaya ihraç denir. Tahriçte de yani bunu filan muhaddis tahriç etti. Yani o bunu elde etti, bunu çıkarttı, bize sundu. Manaları da var, evet.
Hı? Yani ilk olarak elde eden kişi anlamları geliyor. Hadisi. Yani ilk olarak yazan, tespit eden kişi mi anlamları geliyor?
Yani ilk ondan, tabii ki ondan evvel raviler var. İlk diyemeyiz tabii ki ona. Yani tabi yani evet, o bir muhaddis ise, belli başlı muhaddislerden, kitabı olan muhaddislerden ise yani onun tahrici dendiği zaman yani o bunu tespit etti, kitabına kaydetti. Onu kastetmiş oluyor yani.